Ayrım 20.
Biz eğri büğrü daracık sokaklardan, geniş bahçeli küçük evlerin yanından geçtik. Sonra boş arsalara geldik ve en sonunda Viraj Bebna yolunda ovaya çıktık. Stefan burada bizi beklemiş, ellerimizi sıktı ve ilk partizan gece seferi için bizi kutladı. Oysa 2 saatten beri yürüyorduk ama sefer henüz başlamıştı. Ayaklarımız nemli kaba toprağa batıyor, toprak ayaklarımıza yapışıyor, birkaç kilo ağırlaştırıyordu ayakkabılarımızı. Ve öyle sanıyorum ki ayakkabılarımız sağlam, bağlı turist ayakkabısı olmasaydı ayağımızdan çıkabilirlerdi. 1 saat daha yürüdükten sonra Halaçev durdu. Oturup beklememizi söyledi. Hemen bıraktık kendimizi yere. O bizden 100 adım kadar uzaklaştıktan sonra kurbağa gibi öterek parola vermeye başladı. Az sonra başka bir kurbağa da başladı ötmeye. Ve kim işitse bu kurbağaların 2 ayaklı kurbağalardan olduğunu aklına bile getiremezdi. Sadece 2 ay sonra partizan hayatı sinyal vermede hayvan seslerini taklitte bizi o kadar ustalaştırdı ki en iyi avcılar bile ayırt edemez oldu seslerimizi. Ayak seslerinden bize doğru 2 kişinin gelmekte olduğunu anlayınca Todor'la ayağa kalktık. Gelen Halaçev'di. Yanında saçları kısa kesilmiş zayıfça biri vardı. Mitre, tanış arkadaşlarla dedi Stefan ve öne itti onu. Mitre dedi gelen adam ve ay ışığında bize bakarak ellerimizi sıktı. Ben de bir göz attım. Tanımıyordum Mitre isminde bir kimse. Ve çok sonra, zaferden sonra, 1942 yılında Tony Perenovski ve Ivan Kolçakovlarla birlikte Kısanti'ye bağlı Kristopole toplama kampından kaçan Interbrigadist Ivan Trajkov-Shoney olduğunu öğrendim. Sofya'da Tony Perenovski ve Dobrijurov'dan onlardan az sonra kamptan kaçmış olan, bir de Ivan Shoneyev'e dağa çıkmaları ve Çavdar Partizan Müfrezesini kurmaları görevi verilmişti. Bu 3 arkadaş hazırlık işlerine başlamışlar. Az sonra Kosta Trajkov, Stefan Kalachev, Todor Dachev, Stofan Penchev, Nikola Velichkov ve Angela Geshkov onlara katılmışlar. 1943 yılının kış ve ilkbahar aylarında bu arkadaşlar çok büyük bir iş başarmışlar. Müfrezenin çalışacağı bölge parti ve Rems örgütlerinin sağlamlaştırmışlar, yatak ve sığınak sağlamışlar ve halkın savaş ruhunu yükseltmişlerdi. Yaz başlarında müfrezeyi kalabalıklaştırma talimatı gelmiş, Balkan'da partizan müfrezesinin temeli atılmış, aralarında 2 kişi seçmişler, biri Stefan Halaçev, Sofya'ya gidip müfrezeyi kadro toplayacak, diğeri de Ivan Shoneyev, yeni gelenleri ondan teslim alıp partizan üssüne götürecek. Biz Todor Bogoyev ile Stefan Halaçev'in yolladığı yeni partizanlardan 2. gruptuk. Mitre gelenleri teslim alıp Çavdar müfrezesine götürüyordu. Az sonra Halaçev bizi bıraktı. Mitre, Todor ve ben 3'ümüz kaldık. Mitre bir kez daha bize bir göz attı ve avcuna öksürerek önceden düşünülmüş konuşmasını başladı. ''Şimdi arkadaşlar artık partizansınız.'' dedi. ''Ağır, zor bir hayat bekliyor sizi. İlk çileniz bu yol olacak.'' Kendisiyle Todor'u göstererek, ''Biz erkekler için bu yol güç ama kadın arkadaşa daha da güç gelecek.'' ''Demek istediğim şu ki, yani düğüne yollanmadık. Onun için de düğüne yollanmadığımızı biz çok iyi biliyoruz. Ama bir yer olarak bana güvenmemesi, dayanabileceğimden kuşkulanması hem haksızlık hem de hakaretti bana.'' Bu işlerden, yürüyüş ve partizan savaşlarından ben de biraz çakıyordum diyeceğim geldi. Ama tuttum dilimi. Müfrezeye gitmeden önce ne işler yaptığımı, kimi olursa olsun anlatmak yasaktı bana. Mitre konuşmasına devam ediyordu. Tek sıra halinde yürüyeceğiz. Benim izlerime basacaksınız. Polis bizi izleyecek olursa kaç kişi olduğumuzu keşfedemesin ayak izlerimizden. Yürüyüş sırasında konuşmak kesinlikle yasaktı. Ama dinlenirken bir şey sorulur, söylenebilir, o da fısıltı ile. Bizim partizan tüzüğümüz var. Müfrezeye gittikten sonra siz de öğreneceksiniz. Ben şimdi yolda bilmeniz gereken en önemli olanını söylüyorum. 2 saat kadar yürüdükten sonra sonunda gece koca Balkan'ın gölgesine girebildik. Balkan bizi aldatıyor, muazzam bir mıknatıs gibi çekiyordu. Eski haydutların hayatı canlanıyordu kafamda. Burada bu asırlık ormanlarda güvenilir bir yuvamız olacak, düşmana buradan saldıracağız diyorduk kendi kendimize. En sonunda tarlalar bitti ve biz de rahatlıkla bir nefes aldık. Kısa bir dinlenmeden sonra kılavuzumuz yeniden yola koyuldu. Todor'la ikimiz birkaç kere birbirimizi dürtükleyerek bu gece yürüyüşü bitmeyecek mi daha, ne zaman varacağız partizan konağına diye soruyorduk göz işaretleriydi. Bir an önce partizanların arasında olmayı çok istiyorduk. Ve sadece artık yorulduğumuz için değil, eski bir arzumuz, hayalimiz gerçekleşecekti de onun için bir an önce varmak istiyorduk oraya. İlk dinleneceğimiz yerde bunu Mitre'ye sorabilirdik. Ama ben soru sormamaya alışmıştım. Todor da benim sustuğumu görünce cesaret edemiyordu sormaya. Bu gece partizan konağına yetişebilme umutlarımız büsbütün boşuna olduğunu anladık. Şafak sökmeye, tan yeri armaya başlayınca Mitre gündüzü geçirebileceğimiz bir yer araştırmaya başladı. Lokorska köyüne yakın Zleydol denilen yerde bir ağaçlık içine yerleştik. Fakat henüz bir saat bile geçmemişti, yakınlarda bir yerden yine iki ayaklı kurbağa sesleri duyduk. Mitre karşılık verdi ve bize olduğumuz yerden kımıldamamamız gerektiğini söyleyerek acele onlara doğru gitti. Yarım saat sonra yanında bir gençle döndü. İki tüfek vardı bu gencin omzunda ve sporcu kıyafetiyleydi. Mitre de bir Sırp tüfeği geçirmişti omzuna. 1941 yılında Yugoslavya'nın bozguna uğramasından sonra bollaşmıştı bizde bu tüfekler. Elinde de kocaman bir torba vardı Mitre'nin. Bize yaklaştıktan sonra tüfek ve ekmek var mı? Partizanın işi yolunda demektir. İşte tüfekleriniz ve işte ekmekleriniz dedi eliyle torbayı göstererek. İşte bu da danço ama korunun ondan, o daima açtır dedi. Mitre'nin bizimle tanıştırdığı genç neşeli gülümseyerek şiddetle ellerimizi sıktı. O ilk gruptan gelen partizanlardandı. Müfreze'nin kalabalıklaştırılması kararından sonra gelen partizanlardan. Ve ancak o günden beri Balkan'da olduğu halde eski bir partizan gibi hissediyordu kendini. Örgütlenme işleriyle görevli olarak yakın köylere gitmiş ve bir yatakla birlikte bir torba mısır unu, bir ekmek, üç de tüfek getirmişti. Siz bakmayın Mitre'ye dedi gülümseyerek Drancho. Çekemiyor, kuskanıyor benim iştahımı. Doğrusu ya her zaman iştahlıyım. Kızartılmış bütün bir kuzuyu yedikten sonra bile yemeye devam edebilirim. Kuzu kızartmasını biraz bekleyeceksin ama kahvaltı etmediysen keseyim bir dilim ekmek dedi Mitre. Ve kocaman köy somunundan incecik bir dilim kesti. Bu sırada gökyüzü daha fazla aydınlanacağı yerde, çünkü sabah oluyordu artık, birdenbire karardı. Gece sanki geri dönüyordu. Hızla çoğalmakta olan bulutların kımıldatan hafif bir yel esti ve başladı yağmur yağmaya. Damlalar ilkten iri, sonra ağır ve ılıktı. Sonra ufak ufak olmaya başladılar ve yağmur soğuk bir örtü gibi sardı bizi. Partizan romantizmi işte, dedi bir aralık Mitre lokmasını çiğnemeyi keserek. Nasıl, hoşunuza gidiyor değil mi? Hoşuma gidiyor dedi Todor Bogoyev. Benim ise hoşuma gitmiyor dedi Mitre ve elindeki dilimden küçük bir parça koparıp yeniden çiğnemeye başladı. En nihayet bizim bu ufak kahvaltı işi bittikten sonra geri kalanlar bir şey çiğnediklerini çoktan unutmuşlardı bile. Komutanımız Todor'la bana birer tüfek verdi. Dolu olduklarını söyledi ve bunlarla nasıl ateş edileceğini anlattı bize tezelden. Bu izahat büsbütün gereksizdi. Çünkü Todor askerlik etmiş, ben de silah kullanmada epeyce ciddi bir hazırlıktan geçmiştim. Ama ikimiz de karşımızda sanki ilahi bir sır açıklanıyormuş gibi hiç ses çıkarmadan dinliyorduk. Ne de olsa küçük bir iş değildi bu. İlk partizan silahımızı, ilk tüfeğimizi alıyorduk. Şunu da ekleyeyim ki ne bu tüfekler ne de gelirken getirdiğimiz kendi silahlarımız bizde kaldı. Müfreze'ye gelir gelmez hepsini teslim ettik. Tüm silahlar ihtiyaca göre oradan dağıtılıyordu. Tabancalarıma çok üzüldüm. Alışmıştım onlara ama partizanlıkta hele silah konusunda kurallara uymamak olmazdı. Mitre'nin verdiği talimat üzerine gündüz nöbet bekliyorduk. Her saat değişiyordu nöbetçiler. İlk nöbet bekleyen Mitre'ydi. Sonra Danço, sonra Todor, en sonra da ben nöbet bekledim. Böylece üçer defa sıralandık. Ama nöbette olmayanlar da iyice uyuyup dinlenemiyorlardı. Güzel, romantik bir şekilde yağmaya başlayan yağmur sonra bıktırıcı oldu. Bütün gün dinmedi. Ancak bize şu faydası oldu ki kırlardan bütün insanları kovdu. Biz de ortalığın kararmasını beklemeden çok daha erken yolumuza devam edebildik. Murgaş tepesine doğru birbiri ardı sıra dizilerek yürüdük. Yaş otlar ve ıslanmış kuru yapraklar üzerinde ayaklarımız durmadan kayıyordu. Az sonra kalın bir değnek buldum. Dayana dayana yürüdüm. Tepeye tırmanırken hele karanlık bastıktan sonra olduğumuz yerde sayıyoruz. Hiç ilerleyemiyoruz gibi geliyordu bana. Başımız, omuzlarımız ileri yöneliyordu ama ayaklarımız sanki geri geri gidiyordu. Düşe kalka yürüdük. Islak bulutlara bürünmüş bu haydut tepesine çıkabileceğimiz yok diyordum kendi kendime. Önde giden Mitre de bir ara durdu. Geldik dedi. Bakındım, ot bürümüş bir alan. Yağmur ve karanlıktan etrafı iyice göremiyordum ve bir hayal kırıklığına uğramış gibiydim. Bu mu Murgaş dedim. Bu gece ne geçmişin ne de günün romantizminin büyüklüğünü duyamadım. Tanyeri ağarmaya başladı. Boz, bulanık, nemli, çatık bir hava. Mitre olduğu yerde bir iki dolandı. Sonra alanın bir ucundan öteki ucuna gitti. Başıyla işaret ederek yürüyün ardımdan dedi. Aşağı yürüdü. Yarım saat kadar yürüdükten sonra durup etrafı dinledi ve sinyal verdi. Tavto! Ta ta ta! Büyük bir gerginlik içinde her sesi duyabilmek için kulak kesiliyordum. Artık kampa varmak, bir saat kadar kuru yere oturup çoraplarımı, ayaklarımı, ceketimi, yeleğimi kurutmak istiyordum. Fakat Balkan susuyor mu susuyordu. Sadece dinmek bilmeyen yağmurun biriken sularının şırıltısı duyuluyordu. Ve Mitre'nin çağrısı yeniden yayılıyordu etrafa. Tavto ta ta ta! Yine yoktu bir karşılık veren. Dik bayırlara tırmanıp inmeye devam ediyorduk. Yaş otlarda ayaklarımız kayıyor, düşüyor, kalkıyor ve yeniden devam ediyorduk belirsiz bir yönde. Bu bir oraya bir buraya dolaşmalar arasında dağda kimi öfkeli kimi acıklı olarak uzun uzun şu ses dolaşıyordu ara sıra. Tavto ta ta ta! Yağmur sularından meydana gelen bir seli geçiyorduk. Taştan taşa atlarken ayağım kaydı, düştüm suya. Mitre gürültüyü duymuş olacak ki arkasına dönüp baktı. Canı sıkılmıştı, emreder gibi mırıldanarak kalk, dikkat et, aç gözünü dedi. Onun bu sözleri beni hepten dondurdu. Tek bir damla arkadaşlık duygusu yoktu bu sözlerde. O anda ben bizden sorumlu, bizi kampa ulaştırmak zorunda olan Mitre'nin psikolojik durumunu bilemezdim ve bilmek de istemezdim. Hava da o kadar berbattı ki burada en iyi, en tecrübeli bir dağcı bile şaşırabilirdi yolunu. Ben iyice bozulmuştum. Partizan müfrezesinde olmasak hemen karşılık verir, ben değil sen aç gözünü derdim. Madem ki kılavuzluk işini üzerine almış yapmışsın, ne diye bizi burada dolaştırıyorsun? Fakat disiplin disiplindir, ne yapayım? Bir iki yutkundum ve sessizce devam ettim ardından yürümeye. En sonunda akşam oldu. Yorgunluktan yürümeye takadimiz kalmamıştı artık. Durup orada geceledik. O da öyle bir gecelemeydi ki. Kışın Vitoşa'da defalarca açıkta yattığım olmuştu ama o zaman sanki daha kolaydı. Soğuk mu değildi, kar tipi, yağmur kadar müthiş mi değildi? Hayır, ama o zaman psikolojimiz kötü havaya hazırlanmıştı. Şimdi ise güya yaz ortasındaydık. El alem sözde gömlekle geziyordu ama ne golflerimiz ne spor ceketlerimiz bizi nemden, soğuktan koruyamadı. Bundan başka yüksek bir balkanda en sıcak aylarda bile yağmurda olmasa yine soğuk olur. Sabah yine koyulduk kampı aramaya. Yağmur kısa bir süre sonra dinmişti. Ama dağın tepesini öyle koyu bir sis sarmıştı ki iki adım ötesi bile görünmüyordu. Siste etraf görünmediği gibi sesler de iyi duyulmuyor, yankıları kat kat artıyor. Mitre'nin sinyali siste tavto ta ta ta diye değil de bir acayip duyuluyordu sanki. Şöyle geliyordu yankısı. Oho! Kimseler yok. Arama! Yeniden dağda boşuna dolaşmakla geçti bütün günümüz. Akşamleyin kılavuzumuz daha gizli bir yer buldu. Biraz çalı çırpı odun toplayıp ateş yaktı. Biz ateşin yanına iyice sokulduk. Bir yanımızı kızdırırken yeniden yağmaya başlayan yağmur buz gibi donduruyordu öbür yanımızı. Ortalık aydınlandıktan sonra ateşi bırakıp yeniden dolaşmaya başladık dağda. Artık kötü kötü şeyler geçiyordu aklımdan. 3 günden beri kampı bulamayan bu kılavuz ne biçim kılavuzdu? Ve gerçekten acaba arıyor muydu orasını? Yoksa bizi döndürüp dolaştırıp iyice yorduktan sonrasını düşünmeye bile cesaret edemiyordum. Ama Mitre'ye ilk kez bir daha bakıp gözlerinin hiddetten parladığını görünce artık benden sıkılmayarak havaya da balkana da kendisine de türlü küfürler yağdırdığını duyunca anladım ki bu adam gerçekten bizimkilerden ama yolu şaşırmış. Bazen olur işte. Kim şaşırmaz? 3 günde gelip geçti. Ekmeğimiz artık tükenmek üzereydi. Takadimiz de kalmamıştı. Gece tekrar ateş yaktık. Tekrar kızdırdık sırtlarımızı ve ortalık aydınlanırken yeniden yollandık o görünmez kampı aramaya. Öğleye doğru Mitre birden doğruldu ve hiçbir şey demeden hızlı hızlı yürümeye başladı. Komutanın ruh haleti daima erlerine de geçer. Mitre'nin dinç dinç adımlamasından en sonunda yolu bulduğumuzu anladık. Kendimizi toplayarak biz de hızlı hızlı ardından yürüdük. Az sonra asırlık bir ormana daldık. Orman karanlıktı. Yıllar boyu ağaçlar altına yığılan kuru yapraklardan yolumuz yumuşak yumuşaktı. Bir ara Mitre durdu ve bir dal parçasıyla kalın bir ağaç kütüğüne 3 kez vurdu. Hepimiz soluğumuzu kestik. Birden parladı gözlerimiz. Hayır, yankı değildi bu. Uzaktan aynı sinyal veriliyordu. Belliydi ki bir kimse karşılık veriyordu bize. Mitra kemerini sıktı ve dikkatle bakınarak sinyalin geldiği yöne doğru devam etti. Biraz sonra yine vurdu bir ağaç kütüğüne. Karşılık gayet yakından duyuldu. Ve iki ağacın arasında dallarla süslenmiş bir genç göründü. Bir karabina vardı elinde. Bu ilk nöbet yeriydi kampın ve ilk gerçek partizan Asen'di. Mitra ile selamlaştı ve başını sallayarak yeniden döndü yerine. Karargahın hemen yanında bizi müfrezenin komutan yardımcısı Dobri Jurov karşıladı. Öfkeli öfkeli bir şey mırıldandı Mitra'ya. 4 gündür bizi bekliyorlarmış. Acaba ne oldu diye. Bir hayli endişeye kapılmışlar. Sonra Todor'la benim koluma girerek kuru bir yere, kulübelere doğru götürdü bizi. 2. Bölüm. Birkaç gün dolaştıktan sonra en sonunda Radina Reka denilen yere yerleşmiş olan müfreze kampını bulduk. Bir efsaneye göre vaktiyle Voyvoda Rado gelmiş buraya haydutlarıyla ve yerli beyler ve çitaklar arasında müthiş bir korku yaratmış. Kamp boyundan geçen dereye halk Rado Deresi adını vermiş. Kampın ihtiyaçlarına yetiyordu bu dere. Çavdar müfrezesinin yöneticileri müfrezeyi daha kalabalıklaştırmazdan önce gelerek partizanlara iyi şartlar yaratmayı ihmal etmemiş. 10 binlerce yıl önceki eski atalarımızın kurdukları kulübe tipinde birkaç kulübe kurmuş. Yeni modern hiçbir şey yoktu bu kulübelerde. Üstleri dal ve eğrelti otu ile örtülüydü. Yağmur bu otların üzerinden akıp gidiyordu. İçerisi kuru yapraklarla döşeliydi. Suların akıp gitmesi için hendekler kazılmıştı kulübelerin etrafına. Burada kaldığımız müddetçe gayet gerekli görüldü bu hendekler. Öyle sanıyorum ki 1943 yılı yazı kadar yağmurlu, yaşlı bir hava hatırlamıyorum. Ardı arkası kesilmiyordu yağmurun. Güneş boşuna uğraşıyordu yerleri kurutmaya. Bizim kulübeler zengin bir havalandırma sistemine rağmen daima yaş, daima nemliydi. Kuşkusuz çok sonra farkına vardım ben bunların. Kampa geldiğim ilk günü gördüğüm insanlar da, kulübeler de, kaçamak tenekesi de hepsi gayet mükemmel geliyordu bana. Ne de olsa ben kendiminkilerin yanındaydım. Başımı sokacak bir yerim vardı ve yağmur iliğime kemiğime işlemeyecekti artık. Henüz iyice bakınamamıştım etrafıma. Bir arkadaş birkaç elbise getirdi bana. Dobri Jurov, arkadaşlar dolaplarını biraz deşelesinler, giyebilecek bir şeyler çıkarsınlar demiş, biraz ısınıp kendimize gelebilmemiz için. Ve sadece birkaç dakika sonra biz partizanların arasında oturuyorduk. Ardı arası kesilmeyen sorularına cevap vermemiz gerekiyordu. Önce cepheden haber soruyorlardı. Sonra diğer partizan müfrezelerinde olan biteni. Tanıdık tanımadık türlü arkadaşları, kara borsa fiyatlarını ve benzeri soruyorlardı. Sordukları birçok şeylere elbette cevap veremiyorduk ama arkadaşlar umutsuzluğa düşmüyor, sormaya devam ediyorlardı. Çok geçmedi ben de eski oldum müfrezede. Yeniler gelene kadar yeni kalıyordu insan. Şimdi artık ben de yenilerin etrafını sarıyor, ilk günü cephede olup bitenleri, öteden biriden, kara borsa fiyatlarından, yeni eski ne var ne yok soruyordum. Az sonra Nikola Velichkov, boyca, konuşmalarımızı kesti ve Nikola kaçamak pişirmede en usta partizandı. Balkan'da başlıca yemeğimiz çokçası kaçamaktı. Bunun nedeni de yerli halkın daha çok mısır unu kullanması ve bize de mısır unu vermesiydi. Sonra kaçamağın pişirilmesi çok kolay ve çabuk oluyordu. Bu iş için sadece un, ateş, bir de tencere gerekiyordu. Karıştıracak 2 dakika içinde herhangi bir kuru daldan yapılabiliyordu. Nikola gerçekten kaçamak ustasıydı. Kocaman bir ağaç kepçesi vardı. Herkesin günlük tayınını bununla ölçer, masum masum gelerek tencerenin dibini kazımak isteyen açlara bu kepçeyle görünürdü. Kaçamak tayını en çok bir kepçe dolusuydu. Ama çok kez bir kepçe kaçamağın 2 kişiye, 3 kişiye hatta 4 kişiye bile bölündüğü oluyordu. Hem de bütün gün için ve kepçede 200 gramdan çok almıyordu. Nikola kulübeye geldiği zaman sadece ikimize birer parça soğuk kaçamak verdi. Kaçamağı aldık. Oyalanmadan başladık yemeğe. Kolyu bize baktı, baktı ve partizan olur bunlardan. Kaçamak soğuk diye, temiz yağla kavrulmamış diye madem ki burun kıvırmıyorlar, olur dedi. Partizanlar gülmeye başladı. Ben şimdi tam sırası diyerek müfreze hakkında, kamp hakkında, önceki çalışmaları hakkında bazı şeyler sormayı düşündüm ama senin ne işine derler diye korkudan soramadım. Sonra o arada bir arkadaş gelerek kurmaya çağrıldığımızı bildirdi. Kurmay en uçtaki kulübedeydi. Yöneticilerin hepsi kulübedeydiler. Biraz sıkışarak bize de yer açtılar, oturmamız için. Ve öteki kulübede partizanların sordukları şeylerin hemen aynısını sormaya başladılar. En sonra müfrezenin polis komiseri Angel Geçkov kimlik belgelerimizi ele geçme halinde polis kimliğimizi açıklayacak resim, belge ve benzeri ne varsa istedi. Aldı ve gözden geçirip yaktı hepsini. Ben kimlik belgemin sahte olduğunu, polisin bundan yararlanamayacağını, bize belki de gerekli olacağını anlatmaya çalıştım ama Angel bilmem neden hiç dinlemedi beni ve attı ateşi. Emir böyle Ogyan'la tüm belgeler ateşe. Omuzlarımı kıstım. Ne diyebilir, ne yapabilirdim daha fazla? Burada kulübede yeni adımız da halledildi. Benim Ogyan'a kaldı adım. Sonra silahlarımızı verdik. Usul böyleydi. Ve ben bunu biliyordum ama ne de olsa canım gitti tabancalarımı ve bombalarımı teslim ederken. Çünkü alışmıştım onları. Ama silahları teslim alan arkadaşlarım çok sevindiklerini görünce daha fazla üzülmedim. Eh, partizanların hepsi böyle silahlı gelseler ne iyi olurdu dedi Tani Perenovski bombalardan birini avucunda oynatarak. Başka biri de tabancalarımı boşaltırken ya iyi olurdu diyerek ekledi. Ben de anladım. Müfrezede silah sorunu birinci derecede bir sorundu. Ve gerçekten sonraki günlerde bütün eylemlerimiz silah araştırıp temin etmeye yönelmişti. Birkaç gün sonra bütün müfreze gece yürüyüşüne çıktık. Partizan yasalarına göre nereye niçin gittiğimizi kimse bilmemeliydi. Belirli bir noktaya ulaşana dek. Görevleri orada bildirecekti komutan. Fakat bu kez hemen bütün erler geriye silahla hem de pek çok silahla mitralyöz, makineli tüfek, tabanca, bomba ve benzeriyle döneceğimizi öğrenmişlerdi başka yollardan. Birkaç saatlik yoldan sonra nihayet Butevgrad şosesine vardık. Yere yat emri verildi sessizce. Biz de birkaç sıra halinde yola pek uzak olmayan bir yere yattık ve başladık beklemeye. Hepimiz kulak kesilmiştik bütün bütüne. Sofya tarafından bir otomobil ışığı görününce yüreklerimiz hop hop ediyordu. Saatler gelip geçiyordu birbiri ardından. Kalk emri vermiyordu komutan. Silahlar geldi diye haykırmıyordu sevinçle. Sonunda doğuda dağların tepeleri ağarmaya başladı. Bulunduğumuz alçak yer birden daha karanlık oldu. Fakat yüksek yerler gitgide aydınlanıyordu. En nihayet sinyal duyuldu. Kalk! Fakat bu kalk emri beklenen emir değildi. Bu da bir emirdi ama bütün gece sevinçle beklediğimiz o mutluluk yoktu bu emirde. Biz tekrar sıra olup geri Radina Reka'daki kampa doğru yürüdük. Kamyon uzun süre beklenen askeri silahlarla yüklü kamyon çıkıp gelmedi. Çoktan daha müfreze kalabalıklaştırılmadan önce yeteri kadar silah temin etmek için önlemler almıştı kurmay. Bazı partizanların buraya gelirken yanlarında getirdikleri ve yatakların verdiği silahlar eski silahlardı ve yeteri kadar kurşun da yoktu. Adamlarımızın bize temin ettikleri silahlardan ancak onda biri işe yarıyordu. Bomba, makineli tüfek, mitralyöz yoktu. Silah sorununun bir hamlede çözümlenmesi için kurmay Stoyan Pençev'i Sofya'ya yollamıştı. Pençev, Kışlı ile irtibata girecek, kamyon dolusu silah çıkaracaktı oradan. Bizim partizan harekatında bu en feci olaylardan biridir, hem de başarı elde edildiği halde. Bay Stoyan, bir as subay, üç er ve bir de şoförle anlaşmışlar. Koca bir kamyon silah yüklemeyi başarmışlar. Mitralyözler, makineli tüfekler, sandık dolusu el bombaları, mermiler, acar, yeni tüfekler, daha neler neler yokmuş kamyonda. Yılbaşı masalları gibi geliyordu biz partizanlara bunlar.